Ayrım 8, Akan Sulara Karşı, Talip Apaydın, sayfa 121. Evime kapanıp. Özel çalışmalarımı sürdürüyordum. Okuyordum, yazıyordum. 600 liraya küçük bir daktilo makinesi almıştım. Ellerim alışıyordu yavaştan. Dersim olmadığı günler, cumartesi pazar günleri evime kapanıp çıt çıt çıt. Harfleri araya araya yazıyordum. 4-5 yaşlarındaki çocuklarım ayağımın dibinde oynarlardı. Ben de yazayım baba. Baba biraz da ben yazayım. Durun yavrum, şu sayfayı bitireyim, size de yazdıracağım. Bir türlü bitmezdi bu o sayfa. Baba, gezmeye gidelim. Hadi baba, yeter gayri. Cebelleşirdim. Roman hevesim başlamıştı. Sarı Traktör, Yarbükü, Emmioğlu adlı romanlarımı Turhal'da yazdım. Her yıl birisini bitirdim. İlk ikisi Varlık'ta, Emmioğlu Remzi kitabevince yayımlandı. Bu türlü çalışmalarım büyük destek gücü oluyordu bana. Karımla tam bir uyum içindeydik. Her konuda yardımcımdı. Ev işleri, çocuklar, üstelik öğretmenlik. Belki benden daha çok yoruluyordu. Fakat iyi yetişmiş bir köy enstitülüydü. Gık demeden çalışıyordu. Rahmetli Ceyhun abi bir gün, Talip dedi, seni severim ama bu Halis öğretmen senden de değerli vallahi. Öyle olumlu bir izlenim bırakıyordu çevrede. Buraya kadarki yazdıklarımı baştan bir okuyunca hep zorluklardan, sıkıntılardan söz ettiğimi anımsıyorum. Oysa güzel günlerimiz de oldu. İşi epey yoluna koymuştuk. İyi kötü evimizin eşyalarını almıştık. Babadan bir şey kalmamıştı. Ne varsa kendi alnımızın teriydi. Bu ayrı bir tat veriyordu insana. Bahçe içinde güzel, kullanışlı, yeni bir eve taşınmıştık. Bahçesinde sebzeler, meyveler, çiçekler yetiştiriyorduk. Kayınvalidem de artık yanımızdaydı. Çocuklar okula başlamıştı. Hep birlikte girer, bahçede çalışırdık. Ya da akşamüstleri birlikte çıkar, fabrika parkında dolaşırdık. Çocuklarımızla saklambaç oynardık. Çok severdik o parkı. Dergilerde bir yazım çıkmışsa ya da yeni bir kitabım gelmişse büyük mutluluk duyardım içimde. Geleceğe yönelik umutlarım artardı. Her şey daha güzel olacaktı ileride. Necati Cumalı'nın "Bütün kötülükler geçer, yaşar iyi ve güzel olan." dizelerini mırıldanırdım. O günlerin siyasal ortamı da unutulur gibi değil. 954 seçimleri yapılmış, Halk Partisi 170 milletvekiliyle meclise girmişti. Demokrat Parti iktidarı iniş aşağı gidiyordu artık ama tüm yurtta amansız bir savaşın başlamıştı. İsmet Paşa çizmeleri çekmiş, kartal gibi saldırıyordu. Hep etkileniyorduk. Her gün iki gazete alırdım. Olayları heyecanla koğuşturuyordum. O günler kimi öğretmen arkadaşlarla daha yakın ilişkiler içindeydik. Özellikle eski Turhal okullarında çalışan, bugüne kadar hep itilip kakılmış köy enstitülü öğretmenler sık sık evime gelirlerdi. Konuşur, dertleşir, ortak sorunlarımızı sererdik ortaya. Yıllardır kendilerine karşı sürdürülen davranışlardan, yönetimin yaptığı haksızlıklardan şikayetçiydiler. Derlenip toplanalım, Öğretmenler Derneği'ni ele geçirelim derlerdi. Demek kasabada epey çoğalmışlardı artık. Yapın ama beni dışarıda bırakın. Özel işlerim var. Yönetici olarak çalışmaya zamanım yetmez derdim. Beni lider olarak görmek istiyorlardı. Ama bende öyle bir eğilim ve heves yoktu. Düş kırıklığına uğruyorlardı. Bazıları anlıyordu durumu. Abi doğru söylüyor arkadaşlar. Onun işi başka. Israr etmeyelim derlerdi. Öyle yaptık. Ben yönetimde görev almadım ama Turhal Öğretmenler Derneği'ni bizim arkadaşlar ele geçirdiler. Bu sonuç özellikle bizim okulda ters bir tepki yarattı. El altından benim yönlendirdiğimi sanıyorlardı. İyiden iyiye zıtlaşmalar başladı. Özellikle yukarıda sözünü ettiğim bunalımlı arkadaşlar beni solcu öğretmenlerin lideri kabul ediyor, kendisini de milliyetçi öğretmenlerin sözcüsü görüyorlardı. Bir gün okul bahçesinde aramızda sert bir tartışma geçti. Açıkça, bundan sonra savaş halindeyiz. Bunu bil dedi. Ben kimseyle kavgalı değilim. Benim öyle bir sorunum yok. Kendi halimde okuyan, yazan biriyim dediysem de neler yazdığını biliyoruz deyip yürüdü. Oysa hemen hiçbir şey okumazdı. Duyuyordu şuradan buradan. O günlerde bir gazetede yazan Aziz Nesin, Turhal'a geldi. Gezi röportaj yapıyordu. Bir iki kez mektuplaşmıştık ama henüz tanışmıyorduk. Oteline telefon edip yemeğe çağırdım. Ben oraları bulamam. Sen gel beni al dedi. Gittim odasını bulup İçeri girince tuhaf bir durumla karşılaştım. Belden üstüsünü soyunmuş, çarşaflara bakıyordu. Boyuna kasılıyorum dedi. Bit var herhalde. Böylece tanıştık. O yıllarda iyice parlamış, ünlü bir yazardı. Çok beğeniyordum. Bu kadar kısa boylu olduğunu da bilmiyordum. İrkildim biraz. Eve geldik. İştahlıydı. Halisinin yaptığı su böreğini pek beğendi. Bir daha istedi. Karım sevindi. Ben Talip'e börek yediremiyorum abi. Söyle de biraz da o yesin dedi. Hiç düşünmemiştim. Unutamıyorum. Anasız büyümüş zavallı. Börek yemeye alışmamış. Yanıtını verdi. Çok zeki birisi izlenimi bıraktı üstümüzde. O sırada radyo gününün haberlerini veriyordu. Aziz abi çayını karıştırıyordu uzun uzun. Devrim Başbakanı Menderes yeni açılan şeker fabrikalarından, çimento fabrikalarından söz ediyordu. Yahu bu adam şekeri, çimentoyu birbirine karıştırmış herhalde. Erimiyor baksanıza dedi. Epey güldük bu söze. Aziz Nesin'i eve getirdiğim okulda duyulmuştu. Keşke bizi de tanıştırsaydın dedikleri halde sonradan çok dedikodu edildi. Aleyhime kullanıldı. O günlere ait bir anım da Hasanoğlan'da keman hocamız Şükrü Arseven'in bizi ziyaretidir. Pek kibar biriydi rahmetli Arseven. Devlet Senfoni Orkestrası'nda kemancıydı. Fabrika salonunda bir konser verdiler. Sonra arkadaşlarından ayrılıp bize geldi. Eski günleri konuştuk uzun uzun. Güzel bir fötr şapkası vardı. Barcelona marka. Sunakan İtalya'dan hediye getirmişti. Başıma geçirip aynaya bakayım dedim. Yakıştı sana vereyim diye tutturdu. Olmaz hocam, hediye başkasına verilmez dedim. Ertesi gün istasyondan uğurladık onları. Tren yürüdü. Hoca şapkasını bize uzun uzun sallamaya başladı. Yara yerine kadar sarkmıştı pencereden. Derken şapkayı düşürüverdi elinden. Koşup aldım, başıma geçirdim. Orkestra bir aylık turneye çıkmıştı. Samsun'dan bir mektup yazdı. Şapka senin oldu, gönderme. Ama silmedi içime. Karton bir kutuya koyup Ankara'ya postaladım. Sanırım 959 yılıydı. Köy enstitülerinin kurucusu İsmail Hakkı Tonguç, Suluca'da çalışan oğlu Doktor Engin'e gelmişti. Bu arada Turhala'da uğradı. Bir gün Ceyhun abilerde, bir gün de bizde konuk ettik. Konuştuk uzun uzun. Hastalıklar geçirmişti. Zayıflamıştı. Son görüşmemiz oldu bu. Bir yıl sonra yitirdik. O ziyareti anlatan bir yazı yazmıştım Varlık'ta. Sonradan Köy Enstitüsü Yılları adlı kitabımı da aldım. Hakkı Tonguç, ulusumuzun yetiştirdiği en büyük eğitimcilerden biriydi. Biz halk çocuklarına kazandırdığı olanak, verdiği kişilik unutulur türden değildir. Tüm köy enstitülerinde onun silinmez izi vardır. Başarılarımız biraz da onun başarısıdır. Dönüşte bize mektuplar yazdı, resimler gönderdi. Çalışma gücümüzü hep ayakta tutmaya gayret etti. Turhal Ortaokulu'nda 5 yıl aşkın bir süre çalıştım. Turhal'ı da öğrencilerimi de seviyordum. Öğretmenlik biraz sevgi mesleği. Sevilmeden, çalışılmadan bu işte işkence olur. Kim öğretmen arkadaşlarla hep bunu gözlemlerdim. Öğretmenliği sevmiyorlardı. Öğrenciye bir şeyler öğretmenin zevkini duymuyorlardı. Ekmek parası için yapıyorlardı işte. Bir angarya gibi. Kendileri için de, öğrenciler için de istenilir bir durum değildi bu. Benim dersim müzik. Hakkıyla yapılınca yorucu bir dersti. Öğrencilerinin kulak eğitimi, ses birliği temini ne çok uğraşmayı gerektiriyordu. Birkaç saat üst üste dersim oldu mu başım dönerdi. Bir de o yaştaki çocukların gürültüsü, işi hafife almaları. Müzik dersi deyince eğlence gibi gelirdi onlara. Müzik öğretmeninde biraz güler yüzlü ise kimileri hemen cıvıtırdı. Bazen sinirlendiğim olurdu. Öbür öğretmenler dövüyor, öbür öğretmenler çatık kaşlı, siz öyle olmak istemiyorsunuz. İyi sözlerle yürütmek istiyorsunuz. Bazı öğrenciler bunu yanlış değerlendiriyor ve sabrımı taşırıyorlardı. Birkaç kez öğrenci dövdüm. Hiç yapmak istemediğim bir işti. Sonra çok rahatsız oluyordum. Ertesi dersi sınıftan özür dilerdim falan ama ne değişir? Kendime bir türlü hesap veremezdim. Beni en çok yıpratan durumlardan biriydi bu. Yıllar sonra resim iş öğretmeni olmuş bir öğrencimle karşılaştım. Turhal Ortaokulu'nda benden dayak yemiş. Onu anımsattı. Tabii çok bozuldum. Ama haklıydınız hocam dedi. Sizin dersinizde hep şımarıyorduk. Çok sabrederdiniz ama o gün nasıl olduysa sabrınız taştı. Oysa bu konuda öğretmen arkadaşlarla tartışır dururdum. Zayıf öğretmen döver kanısındaydım. Bazen ben de zayıftım demek. Yaz dinlenceleri. O yıllarda yaz dinlencelerinde deniz kıyılarına gitmek yeni başlayan bir gereksinimdi. Hiç değilse bizlere kadar ulaşmamıştı henüz. Nasıl giderdik? Parasal olanaklarımız kısıtlıydı. Almus'ta çalışırken hiç gidememiştik. Çok kez tatile çıkmazdık. Ya 15 gün için köye gider, biraz dolaşırdık ya da oturur dinlenirdik. Alaçam'da tekel memuru olarak çalışan bacanağım Edip Bey bizi oraya çağırırdı. Sahil köyü Gümenüz'de, şimdiki adı Yakakent, bir ev tutarlardı. Yatak yorgan, kapkacak verirlerdi. Bir ay, iki ay kalırdık Karadeniz kıyısında. Çoluk çocuk denize girmeyi, yüzmeyi orada öğrendik. İlkel koşullarda da olsa dinlendiriciydi. Hoşumuza giderdi. İlk gittiğimiz yılın ilk gününü hiç unutamam. Gece yağmurlu, rüzgarlı bir geceydi. Tam kıyıdaki evin duvarlarına sabaha kadar dalgalar vurdu. Bir gürültü ki sormayın. Ev ha yıkıldı, ha yıkılacak. Deprem oluyor gibi sallanıyordu. Çok rahatsız olduk. Sabah ekmek almak için çarşıya çıktım. Bir amacım da gece olanları sormak. Ama köylüler çok sakin. Fırıncıya sordum. Hiçbir şey duymamış. Dükkancıya sordum. O da duymamış. Yahu ben sabaha kadar uyuyamadım dedim. Denizin gürültüsünü nasıl duymadınız? Sallandı her yer. Yok dediler. Olmadı öyle bir şey. Gerçekten sonradan biz de duymaz olduk. Alıştık. Meğer her gün öyleymiş. Olağanmış. Arada sakin günlerde oluyordu. Sabah kalkardık ki deniz dümdüz, çarşaf gibi. O zaman yüzmek daha güzeldi. Epey açılırdık. Balıkçı tekneleri denizden dönerlerdi. Kocaman kefaller, lüferler, istavritler. Bazen çok balık çıkardı. Ağlardan ayıklanan balıkları seyretmek hoşuma giderdi. 10 lira verdin mi istediğin birini seçer alırdın. Hatta para istemez, bir balık değil mi? Al götür derlerdi. Zorla verirdim 10 lirayı. Balıkçı insanları Sait Faik'in öykülerinden, Halikarnas balıkçısından tanıyordum. Ayrı bir dünyaları vardı gerçekten. Bir kiloluk koca kefali temizler, içine domates, soğan, yeşil biberle doldurur, kiremite yatırır, fırına verirdik. Denizden çıkınca gider alırdım. Nar gibi kızarmış olurdu. Nasıl da iştahımız açılırdı denizde. Parmaklarımızı yalaya yalaya yerdik. Gümenüz'ün peynirli pidesini de çok sevmiştik. Başka yerlerde hiç öylesini bulamadık doğrusu. Havasından mı, suyundan mı peynir güzel olurdu. Yolumuzun üstünde tütün ekicisi yoksul bir aile vardı. Sabahın köründen akşamın geç saatlerine kadar çoluk çocuk durmadan tütün dizerlerdi. Elleri yüzleri, üstleri başları tütün ziftine batmıştı. Bir gün uğrayıp konuştum. Bulgaristan göçmeniymişler. Kendi tarlaları azmış. Ortakçı olarak başkasının tarlalarını ekerlermiş. Yarı emeğimiz başkasının dedi. Ziraat Bankası bunlara değil de tarla sahiplerine kredi verirmiş. Onlar da içkiye, kumara harcarlarmış. Oysa eken biçen biziz. Kredi asıl bize gerekli dedi. Çok etkiledi beni anlattıkları. Gazetelerden birisine kendi ağzından okur mektubu gibi yazdım. Eken biçen biziz, banka neden bize kredi vermez diye bitirdim. Sonra hiç haberim olmadı. Gazetede yayınlanmış. Adamı Yaka Paşa kasabaya götürmüşler. Niçin götürdüğünü söylemedikleri için çok korkmuş. Oradan oraya havale etmişler derken bankada almış soluğu. Şaşkınlığından istemem falan dediyse de zorla 200 lira kredi vermişler buna. O dönemde iyi paraydı. Çok işine yaramıştı. Yarı şaka, yarı ciddi, kahvede falan söylenip durdu. Köylülerle esnafla ahbaplık ediyordum. Dostlar edinmiştim. Çok iyi insanlar vardı. Çeşitli konularda rahatça konuşabiliyorduk. Kıyı halkının daha bir düzeyli olduğunu görüyordum. Doğa da hoşumuza gidiyordu. Akşamüstleri çocuklarla birlikte tepelere tırmanırdık. Böğürtlen toplardık. Onlara öyküler anlatırdım. Keçi çobanlarıyla karşılaşırdık. Onlarla konuşmaya çalışırdık. 10 yaşlarındaki çoban İlyas, benim de oğlumun da uzun süre unutamadığımız birisi oldu. Onun yaşamı ile ilgili sık sık konuştuk, varsayımlar ileri sürdük. Bir roman kahramanı gibi gördük onu. Yaşantımızı renklendiren güzel dinlencelerdi Gümeniz günleri. 4 yaz geçirdik orada. Sonraki yıllarda Akdeniz kıyılarına, Ege'ye gittik. Ucuz öğretmen kamplarına katıldık. Genel ortam. O yılların genel ortamını bir karmaşa olarak anımsıyorum. Politik kavgalar yurt düzeyinde yoğunlaşmıştı. Turhal'da fabrika çevresi rahat yaşamları gereği iktidar partisini tutuyordu. Turhal'ın varsıl kesimi pancardan çok para kazandıkları için gene elbet Demokrat Partiliydiler. Ama yoksul halk yavaştan Halk Partisi'ne yönelmeye başlamıştı. 950 başlarında yaratılan geçici ferahlık artık bitiyordu. Dış borçlanmalar yarı bağımlılığı getirmişti. Ekonomik bunalım halkın sırtına yüklendikçe tepkiler artıyordu. Biz öğretmenler devlet memuruyduk. Günlük politikanın dışında kalmak zorundaydık. Ama içten içe iktidar partisinin karşısında tavır almıştık. Her fırsatta gerekeni yapıyor ve söylüyorduk. Bu dönemde özellikle köy enstitülü öğretmenlerin tüm yurtta etkin oldukları, halkın bilinçlenmesinde büyük katkılar getirdikleri yaygın bir kanıdır. Hatta yıllarca köy enstitülerini ağzına almayan İnönü, bunun için köy enstitülerini yeniden övmeye başlamıştır. Bu bize moral gücü vermiştir. Görevlerimizde, yazı ve dernek çalışmalarımızda daha bir cesaretli olmuşuzdur. Yönetime karşı öğretmenlerin sesi gittikçe yükselmektedir. O günlerde İnönü mecliste, içinde "Sizi ben bile kurtaramam" cümlesi geçen ünlü konuşmasını yapmıştı. Tabii kulaktan kulağa hemen duyduk. Yayın yasağı konmuştu. Ama 2 gün sonra muhalefetin sesi Ulus gazetesi elden ele dolaştı. Bir nüshası bana geldiği zaman iyice eskimişti. Her okuyanın bir çizgi çekmesi isteniyordu. 112. çizgiyi de ben çektim. İnönü'nün konuşması vurucuydu. Demokrat Parti'nin gidici olduğu artık anlaşılıyordu. Nitekim 27 Mayıs sabahı kalktığımızda radyo silahlı kuvvetlerin iktidara el koyduğunu bağırıyordu. Rahat bir nefes aldık. Korkulu rüya bitmişti. Okulda baktım, öbür arkadaşlar da benim gibi seviniyorlardı. Hatta bir süre aramızdaki buzlar çözüldü. Senli benli konuşmaya başladık. Bunda bir terslik vardı ama neydi? İleride daha iyi anlayacaktık. Taşra bunalımı. Yazın çalışmalarım bakımından taşralarda yıllarca kalmamın çok aleyhime olduğunu anlıyordum. Sanat kültür çevrelerine girmenin kazandırdığı bir şeyler vardı. Ceyhun abi de söylerdi bunu. Bir yıl önce Turha'dan ayrılmıştı. Ankara'da oturacaklardı. Sağlık müfettişi göreviyle şeker fabrikaları hastanelerini dolaşacaktı. Güzel şiirler yazıyordu. İlginç gezi notları yayımlıyordu. O gidince büyük bir boşluk duymuştum içimde. Gerçi fabrika çevresinden, öğretmen arkadaşlardan, halktan birçok dostlar edinmiştim. Görüşüyorduk, konuşuyorduk ama hep onların konuları çevresinde. Dönüp dolaşıyorduk. Benim ilgi alanım olan yazın, sanat konularında tam bir yalnızlık çekiyordum. Mektuplaşmak, dergileri okumak, yüz yüze gelip konuşmanın yerini tutmuyordu. Büyük kentlerde yaşamayı, sanat çevreleriyle ilişkiler içinde olmayı özlüyordum. Ancak yaz dinlencelerinde görebildiğim İstanbul, Ankara güzel bir düş etkisi bırakıyordu üstümde. Ev kiraları kentlerde pahalıydı. Ev alacak paramız yoktu. Küçük maaşlarımız oralarda yaşamaya yeter miydi bakalım? Bu konularda sancılıydım. Öbür yandan Turhal'da çevresel baskılar da artıyordu iyiden iyiye. Göze batar olmuştum artık. Hakkımda dedikodular yapılıyordu. Daha fazla kalamayacağımı anlıyordum. Ankara'ya nakdimizi isteyen birer dilekçe yazıp postaladık. Ses çıkmadı. O yılın yazında Yalova'da oturan emekli öğretmen Fikret Madaralı bizi, Fakir Baykurt'u, Mahmut Makalı, Başaran'ı Yalova'ya çağırdı. Hem denize girecek, dinlenecek hem de konuşacaktık. Başaran sınıf arkadaşımdı. Hep mektuplaşıyorduk ama Makal'la, Fakir'le ilk kez tanışacaktık. Makal'dan sonra Fakir de yazın alanında parlak bir çıkış yapmıştı. Yılanların Öcü adlı yapıtıyla Yunus Nadi roman ödülünü kazanmış, sonra da arka arkaya kitaplar yayınlamıştı. Ününün doğrundaydı. Önce Yalova'da buluştuk, sonra birlikte İstanbul'a gittik. Konuştuk uzun uzun. Fakir de, Makal da biraz değişik kişilikler içinde ama tam bilinçli arkadaşlardı. İyi okumuşlardı, iyi düşünmüşlerdi. Türkiye'nin sorunlarına bir halk aydını açısından bakabiliyorlardı. Bizden daha önce kentlere geldikleri için girgin birer kişilik de kazanmışlardı. Biz onların yanında biraz donuk kalıyorduk. Özellikle Fakir iyi bir konuşmacıydı. Moda'daki Lozan Kulüp'te köy romanı üstüne yapılan bir açık oturumda epeyce etkili oldu. Gerçi tartışmalar daha çok Kemal Tahir'le Orhan Kemal arasında geçti. Onlar usta, biz çırak durumundaydık. Bizden hem yaşlı hem ünlü abilerimizdi. İkisini de uzun uzun dinledik. Benim için çok yararlı oldu. Roman sanatı üstüne bir daha düşünmek olanağı buldum. Sonradan Kemal Tahir'in yörünge değiştirmesine hep şaşmışımdır. İlk romanlarını beğenerek okumuştum. Sonra hem düşünsel hem sanatsal bir değişme ve düşme gösterdi kanısındayım. Orhan Kemal daha tutarlıydı. Roman sanatı üstüne Kemal Tahir gibi bilgiçse sözler etmezdi ama halkın romanını yazdı. Demek ki Kur'an ve sanat biraz ayrı şeylerdi. 27 Mayıs'la birlikte ülkede geniş bir düşünme, söyleme ve yazma özgürlüğü başlamıştı. Toplumun birikmiş sorunları enine boyuna tartışılıyordu. Alışageldiğimiz nice yasaklar kalkmıştı. Bu arada çalışan insanların örgütlenmesi, demokratik güç oluşturması dönemi de açıldı. Öğretmenler uzun süredir Atatürkçü çizgiden uzaklaştırılan eğitim sorunlarına ve özlük halklarına ilişkin görüşlerini savunmak için yurt düzeyinde örgütlenmek yoluna girdiler. O güne değin il ve ilçe merkezlerindeki dernekler sadece birer lokaldi. Çay içilen, kağıt oynanan yerlerdi. Derneklerin birleşmesinden oluşan federasyon, bakanlığa saygılar sunan, oradan emir bekleyen başkan ve yönetim kuruluydu. Bu tutum değişecekti bundan sonra. Hatta gittikçe artan bir hızla hukuksal ve düşünsel savaşın verilecekti. Öğretmenler, öbür meslek adamları gibi işlerinin ve özlük haklarının savunucusu olmak hazırlığı içindeydiler. Dernek merkezleri birer eğitim merkezi gibi çalışmaya başlamıştı. Turhal'daki arkadaşlar o yıl Samsun'da yapılacak olan Türkiye Öğretmen Dernekleri Milli Federasyonu toplantısına beni göndermeyi kararlaştırdılar. Böyle bir çalışmaya ilk kez katılıyordum. Yurdun her yöresinden Samsun'a gelen öğretmenler birer dert küpüydüler. Yönetimin baskıları, eğitim uygulamasında yıllardır sürüp gelen yanlışlar 4 gün süreyle sayılıp döküldü, ortaya kondu. Zaman zaman göz yaşartıcı konuşmalar dinledik. Öğretmenlerin yurtta önemli bir güç olduğunu düşündüm o gün ilk kez. Atatürk'ün öğretmenlere büyük değer vermesinin nedenlerini anladım. Ama son yıllarda ne olmuştu? Öğretmenlere değer vermek şurada dursun, politikacıların bir işaretiyle sürülen, açığa alınan, sıradan bir görevli derecesine indirilmişlerdi. Eğitim hizmetleri kimi politikacıların daracık görüşleriyle yönlendirilip allak bullak edilmişti. Oy uğruna Atatürk'ün laiklik ilkesinden ödünler verilmiş, eğitim birliği bozulmuştu. Bizi yüzyıllardır geri bırakan boş inançlar, çağ dışı akımlar son yıllarda gelişme ortamı bulmuştu. Şimdi öğretmenler bunların karşısına dikiliyorlardı. Yazarak bu doğrultuda epey savaşım verdiğim için Samsun'da hiç beklemediğim bir ilgiyle karşılaşmıştım. Tanıdığım tanımadığım nice arkadaşlar boynuma sarıldılar. Seçimin yapılacağı son güne doğru baktım, listeler düzenleniyordu ve benim adıma da yer veriliyordu. Seçim yapıldı. Ben de yönetim kuruluna girdim. Heyecanlanmıştım. Ne böyle bir deneyimim vardı, ne böyle bir niyetle gelmiştim. Şu var ki Samsun'da seçilen yönetim kurulu, karma diyebileceğimiz sağı da solu da içine alan bir kuruldu. O günlerin ünlü adı Turhan Feyzioğlu'nun federasyon başkanlığına getirmekten başka hiçbir konuda anlaşamadık. Sonu gelmez tartışmalardan iş yapmaya zaman kalmıyordu. Feyzioğlu'nun o dönemi gerçek bir hayranlık uyandırıyordu bizde. Siyasal Bilgiler Fakültesi grubu olarak Menderes iktidarına karşı etkin bir savaşım vermişlerdi. Forum dergisinde ayrıca güzel yazılar yazmıştı. Ben ilk kez yakından görüyordum. Olumlu ve dengeli bir kişiliği vardı. Samsun'da çok güzel bir konuşmada yaptı. Tüm öğretmenler ayakta alkışladık. Kürsüden inip yanımdan geçerken, "Sunakan keman çalar gibi konuşuyorsunuz," dedim. Çok hoşuna gitti. Sonra da girdiği fanatik solcu düşmanlığına hep şaşmışımdır. Sanıyorum 969 yılındaydı. Kızılay'da bir kumaş mağazasında karşılaşmıştık. Beni tanımıştı. İlgi bekledi. O tarihte önemli bir görevdeydi üstelik. Başımı çevirip uzaklaştım yanında. Federasyon yönetim kuruluna girip Turhal'a döndüğüm zaman bizim arkadaşlar çok memnun kaldılar. Başarıyı sıcak bir ilgiyle kutladılar. Ama kendi okulumda buz gibi karşılandım. Hiç beklemedikleri bir şeydi herhalde. Çok da önemsememişlerdi. Okul müdürü beni inciden inceye izliyordu artık. Bir açımı bulacaktı. Dersteyken kapının arkasına dikilir beni dinlerdi. Seziyordum durumu. Bir gün kapıyı birden açıverdim. İçeri buyurun müdür bey dedim. Ne de orada dinliyorsunuz? Kötü biçimde bozuldu. Turhal'dan ayrılmalıydım. Çalışılacak gibi değildi artık. Sıkılıyordum bu hava içinde. O günlerde basında yeni hükümet üyeleri ağzında köy enstitülerinden fazlaca söz ediliyordu. Öğretmen okulları belki yeniden eski havasına döndürülecekti. Yüksek köy enstitüsü çıkışlılar yeniden orta öğretime atanmışlardı. Hatta bazı arkadaşlarımız yöneticilik sandalyelerine getirilmişti. Yıllardan sonra bir haksızlık düzeltilmiş oluyordu böylece. Halise de Turhal Ortaokulu resim iş öğretmenliğine verildi. Bizim okuldaki karşıt arkadaşlar bunun ne demek olduğunu bir türlü anlamak istemediler. Bir şey söylemeseler de kabullenemediklerini, küçümsendiklerini sürekli belli ediyorlardı. Karımla düşünüp taşındık. Hasanoğlu'nu isteyelim dedik. Ankara'ya yakın, lojmanı da vardır. Hem bu hava içinde orada daha rahat çalışırız, yararlı oluruz. Birer dilekçe yazıp gönderdik. Fakat hayır, hiç aklımızda olmayan bir yere verildik. Yeni kurulmakta olan Amasya Kız Öğretmen Okulu'na. Bunun nereden çıktığını çok sonra bakanlıkta çalışan bir arkadaşımız açıklayacaktı. Benim Ankara'ya ve Ankara yakınına gelmem hala istenmiyordu. Böylesine çekinilecek birisi sanıyorlardı beni demek. 8. ayrımın sonu, sayfa 140.